Ayrım 51. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 563. Dudaklarının ucuyla gülümsedi. Vapurların 15 mil, sürat teknesinin 20 mil hız yapmasının belleğinin yüzüğünü çıkarttığı son hızla giden bir trenin camına düşen yağmur damlası problemini. Saatte 15 kilometre hızla yol alan bir trendesiniz. Yağmur yağıyor. Trenin gidiş yönünde sol pencere kenarında oturuyor ve cama damlayan bir yağmur damlası görüyorsunuz. Sağdan sola doğru düşey doğrultuyla 30 derecelik bir açı yaparak eğik olarak düşüyor. Tren hızını arttırıp 20 kilometreyi buluyor ve yağmur damlasının açısı genişliyor. Düşey doğrultuya göre 45 derece oluyor. Birinci ve ikinci durumlarda yağmur damlasının düşme hızı nedir? Bir matematik problemi Bernard. Matematik mi? Evet, biraz da geometri ve trigonometri giriyor işin içine. Çözüm temelde grafik ama sinüs kosinüs teoremlerine dayanıyor. Ne teoremleri? Sinüs teoremi. Dinle bak. Bir üçgenin iki kenarı arasındaki orantı, ele alınan kenarlara karşı açıların sinüsleri arasındaki orantıya eşittir. Kosinüs teoremi de şöyle. Bir üçgenin kenarının karesi, öbür iki kenarın karelerinin toplamı artı uzunluklarının aralarındaki açının kosinüsünün iki katıyla çarpımına eşittir. Senüs kosenüs mü? Hayır Bernard, sinüs kosinüs. Matematikte sinüs bir açının ya da bir çember yayının dairesel fonksiyonları olup ne işe yarar peki? Unutmaya Bernard. Neyi unutmaya? Üzüntüleri, yazgıyı, her şeyi Bernard. Anlamıyorum. Boş ver. Telsizin mikrofonunu uzattı ona. Dudaklarının ucuyla gülümseyerek deftere dikey bir çizgi çizdi. Bu çizginin tabanından başlayarak da sağdan sola yatay bir çizgi çekti. Hızın dikey ve yatay bileşenleri. Sonra dikey çizginin tepesinden yola çıkarak iki eğik çizgi çekti. Tren saatte 15 kilometre hızla giderken yağmur damlasının 30 derecelik bir açıyla izlediği yolla tren saatte 20 kilometre hızla giderken izlediği yol. Böylece ortak kenarlı bir üçgen elde etti ve sinüs teoremini uygulayarak ilk sorunun yanıtını buldu. Saatte 13,66 kilometre. Bu sonuçtan yola çıkıp kosinüs teoremini uygulayınca şu işlem ortaya çıktı. 13,66'nın karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 çarpı 13,66 çarpı kosinüs 60'ın karesi. Bunun üstüne karekökü çizgisini çekti, gözlerini 45 derece açılı eğik çizginin üstünde gezdirdi ve dudaklarının ucundaki gülümseme başlangıcı boğuk bir haykırışa döndü. Yo! Çizgileri çizerken gerçekten de bir tren penceresinin yanında oturduğu ve cama sağdan sola yanlamasına vuran yağmur damlasını gördüğü izlemine kapılmış, damlayı iki kuramı uygularken de görmeyi sürdürmüştü. Göz alıcı, yusyuvarlak, ışıl ışıl bir yağmur damlasının olabileceği gibi zararsızdı. Oysa şimdi damlayı görmüyordu. Damlanın yerini bir intihar komandosu almıştı. Üçüncü sürat teknesi, Raşit'in sürat teknesi. Birden limanın batısındaki koya dönüşmüş olan dikey çizginin tepesinden fırlamış, hızını hemen 20 milden 35 mile çıkartmış, birden dalga kırana dönüşen 45 derece açılı eğik çizgi boyunca yol almaya başlamıştı. Gidiyor, gidiyor, kıyı ile tam 45 derecelik bir açı yapan dalga kırana neredeyse koşut olarak gidiyor, limandan yeni çıkmış bir gemiye doğru yöneliyordu. Asker yüklü gemi fenerin 200 metre açığından geçip 195 metrelik bir parabol yayı yaparak kuzeydoğu yönünde yol alıyordu ve sol yanı intihar komandosuna dönüktü. Gemi yalnızca 6 mil yol yapıyordu. Öyle ağır gidiyordu ki Raşit'in hedefine yetişip birlikte havaya uçması için parabol yayı izlemesi yeterliydi. Dalga kırana koşutluğunu yavaş yavaş azaltacak, sonra geminin sol yanına göre 45 derecelik bir açı yapan bir rotaya girecek, daha sonra da dümeni kilitleyip patlayıcının düğmesine basacaktı. Kimse durduramayacaktı onu, kimse. Hele onu öldürmek amacıyla tabancaları, tüfekleri, Browningleri ile Pruva'dan, Pupa'dan, Kaptan Köprüsü'nden, güvertelerden ateş eden askerler hiç durduramayacaklardı. Onu öldürmek bir işe yaramayacaktı. Dümen kilitlendiği, patlayıcının da düğmesine basıldığı için Raşit yarı yolda öldürülse bile sürat teknesi yolunu sürdürüp gemiye bindirecekti. Heksojenin üstüne ateş etmenin de bir yararı olmazdı. Heksojenin patlama sürecini başlatabilmek için çok güçlü bir çarpma dalgası gerekliydi. Böyle bir dalgayı ancak bir patlatıcı, bir bomba ya da bir top mermisi sağlayabilirdi. Kıyının 3 kilometre açığında mevzilenen donanmanın topları ise suskundu. Evet, suskundu. Bir savaş gemisi feneri döner dönmez bir Pietro Micca'nın saldırısına uğrayacak asker yüklü gemileri korumak için tasarlanmamıştı. Gemileri %100 etkili bir koruyucu, benzersiz bir güvence, bin zandra sadrından daha üstün bir can simidi olarak değerlendirdiğinde bunu dikkate almamıştı. Böyle bir durumda zaman gerekirdi. Denizin dalgalarının gizlediği, dalga kıranın dibindeki kayalara karışarak suyun üstünde yol alan nesneyi belirlemek için zaman gerekirdi. Yankısını kendisinden en az 2 metre daha yüksek olan dalga kıran bastırdığı için ekrana belli belirsiz bir tanecik, sonsuz küçüklükte bir belirti, minicik bir yağmur damlasının ufalmışı olarak ulaşan yansımanın radarlarca belirlenmesi için gerekli süre. Nesneyi değerlendirmek, intihar komandosu mu yoksa zararsız bir balıkçı teknesi mi olduğunu anlamak için gerekli süre. Atış yönlendiricisi ile nişan almak, parabolik radarla hedefi ortalamak için gerekli süre. Bilgisayarın çalıştırılması, bilgisayarın toplara elektronik komut göndermesi için gerekli süre. Topların doldurulması, ateş edilmesi ve hedefin vurulması için gerekli süre. Her aşama sürat teknesine saniyeler bağışlayacaktı. Oysa tekne gittikçe yaklaşıyor, yaklaşıyordu ve az sonra havaya uçacak, gemiyi de kendisiyle birlikte havaya uçuracaktı. Biliyordu bunu. Biliyordu çünkü ötekilerle birlikte o da geminin sol yanından, saldırıya açık yanından ateş ediyordu ve pencerenin yanında oturan yolcunun yağmur damlasının 45 derecelik bir açı yaparak yanlamasına düşmesini görmesi gibi sürat teknesinin yaklaşmakta olduğunu görüyordu. Küpeşteye eğilmiş, şimdi gözünden kaçan bir şeyi görmeye, şimdi anlamadığı bir şeyi anlamaya, belki Ninet'le, yaşamın formülüyle bağlantılı bir şeyi anlamaya çalışıyor ve Akbaba'nın "Durdurun şunu, ateş açın, durdurun!" diye bağıran sesi sessizliği yırttıktan bu yana ateş ediyordu. Akbaba da vardı. Akbaba'dan başka Charlie, Profesör, Çılgın At, Pistoia, Şeker, Stefano, Gaspare, Hugo, Fransız Bernard, herkes vardı. Yalnız Fifi ile Martino bilemediği bir nedenle üçüncü gemiye binmemişlerdi. Evet, üçüncü gemi. Karargah, Sahra Hastanesi ve lojistikteki personelden oluşan 400 kişinin bindiği gemi. Son gemi. Marolar, paraşütçüler ve subaylarla yola çıkan ilk iki gemi şimdi İtalya'ya doğru yol alıyordu. Üçüncü gemiden herkesle birlikte ateş ediyordu ve herkes de onun gibi tabanca, tüfek, top ateşinin bir işe yaramayacağını, çünkü Raşit'in dümeni kilitleyip patlatıcının düğmesine basmış olduğunu biliyordu. Ama yine de ateş ediyorlardı, umutsuzca, birbirine karışan kimi kez tiz, kimi kez boğuk çığlıklar atarak. "Tüfek bombaları, tüfek bombası atın!" diye bağırıyordu Akbaba. "Motora, motora ateş edin!" diye bağırıyordu Şeker. "Bu puşların bir gün bize geçireceklerini biliyordum!" diye bağırıyordu Pistoia. "Sursum korda, yürekler havaya! Bir asker gibi ölüyorum!" diye kişniyordu Çılgın At. Charlie acı acı mırıldanıyordu. "Elimden geleni yaptım. Yapabileceğim başka bir şey yoktu." Fransız Bernard, "Brüksel'den ayrılmayacaktım!" diyordu. Stefano, "Sen yardımcı ol anacığım!" diyordu. O ise hiçbir şey demiyordu. Yalnızca ateş ediyordu, yalnızca düşünüyordu. Düşünceler daha çok görüntüye, görüntüler daha çok sıkıntıya benziyordu. Sıkıntılar daha çok çılgınca benzetmeler çağrıştırıyordu. Boltzmann Ninet oluyordu. Ninet Maymuncuk oluyordu. Maymuncuk Raşit oluyordu. Raşit Pietro Micca oluyordu. Ve bu çılgınlıkta geçen 3 ayın bir uzatma, Mustafa Haş'ın bildirdiği kıyımın ertelenme süresi olduğu sonucu çıkıyordu ortaya. Ekim ayı sonunun o pazar günü son kamyonun gelmeyiş nedenini başka bir zaman ve ortamda gelecek olmasına bağlıyordu. Ocak sonunun bu pazar günü gelecekti. Sonra toplar ateş açıyordu. Donanmanın 76 milimetre ve 127 milimetrelik topları. Ama sürat teknesini vuramıyor, ardında bıraktığı izi vuruyor, gereksiz su hortumları savuruyorlardı havaya. Bilgisayar motoru nişanlanmayı başaramıyordu. Kaldı ki başarsa da bir şey değişmeyecekti. Sürat teknesi çok yaklaşmıştı artık. Öyle yakındı ki Raşit'in yüzü açıkça seçilebiliyordu. Kötülükler yüklü, mutlu bir yüzdü. Bu yüzde 3 ay önce Amerikalıların karargahını havaya uçuran kamikazenin yüzünde okunan mutluluğun benzeri okunuyor, ayrıca zafer çığlıkları da duyuluyordu. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sürat teknesinin geminin sol yanına uzaklığı 60 metrenin altına inmişti. 55 metreydi. Şimdi 54 olmuştu. 50, 45, 40, 35, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Korku yüklü, boğuk çığlık yinelendi. "Yo, ne var?" diye sordu Fransız Bernard. "Düşünüyordum," diye mırıldandı gülümsemeye çalışarak. "Bu gürültüde mi?" Gerçekten de birkaç dakikadır yine ateş etmeye başlayan keskin nişancılar beyaz kısrağın bulunduğu çimenlerin üstüne 7.62 ve 5.56'lık mermiler boşaltarak eğleniyorlardı. Bu kalleşçe oyuna kısrak mermileri sanki sivrisinek at sineği kovar gibi kovmak için yumuşacık kuyruğunu sallayarak tepki gösteriyordu. "Evet, çok gürültü var," diye yanıt verdi ve donanmanın tüfeklerinin, toplarının, makinelilerinin durduramadığı sürat teknesi karabasanının bu gürültüden kaynaklandığını söyledi içinden. "Bu piçler, sadikler, sonunda öldürecekler kısrağı. Haklısın, düşünmek istemiyorum bunu. Problemi çözdün mü?" "Aşağı yukarı," dedi, not defterinin çözülmemiş kare köklü işlem yazılı sayfasını kapatarak. Karabasanın bir akustik olayından kaynaklandığına inandığı için olayların Karabasan'da olduğu gibi gelişip gelişmeyeceği sorusunu sormadı kendisine. Ama daha sonra sordu. Çünkü saatte 20 kilometre hızla yol alan bir trene 45 derecelik bir açıyla düşen yağmur tanesinin hızını bulmak için kare kökünü hesaplamaya koyulduğunda gerçek yeniden kafasına takıldı. Öğrenmek istedikleri bu sonuçta yatmıyordu. Karşılaştığı matematik problemlerinin en kolayında yatıyordu. Aşağıdaki problemdi. Bir gemi limandan çıkıyor, 200 metre yol alınca dalga kıranın sonundaki fenerden dönüyor, saatte 6 mil hızla yaklaşık olarak 195 metrelik bir parabol yayı çiziyor. Bu yayla kuzeybatıya yönelerek sol yanını batıdan gelen deniz taşıtlarına veriyor. Gemi feneri döner dönmez dalga kıranın başlangıç noktasının 100 metre gerisindeki bir iskeleden bir sürat teknesi yola çıkıyor ve ortalama 35 mil hız yaparak parabol yayının sonunda gemiye bindirmeyi amaçlıyor. Bunun için 850 metre uzunluktaki dalga kırana neredeyse koşut olarak yol alıyor ve geminin hedef aldığı sol yanına 45 derecelik bir açı yapacak bir rotaya girmek için yavaş yavaş dalga kırandan uzaklaşıyor. Kıyının 3 kilometre açığında da gemiyi 76 milimetre ve 126 milimetrelik toplarıyla korumaya hazır bir donanma var. Birinci soru, sürat teknesi gemiye bindirebilir mi? İkinci soru, donanma iş işten geçmeden önce önlem alabilir mi? Karargaha döner dönmez problemi çözmeye koyuldu. İşe yağmur tanesi için çizmiş olduğu çizimin benzerini çizmekle başladı. Ancak bu kez tek bir eğik çizgi vardı ve çizim geminin sol tarafında bulunan birinin bakış açısına göre yapılmıştı. Sonra dikkate alması gereken öğeleri işaretledi. Kıyı, sürat teknesinin batı iç limanına bitişik koydan yola çıktığı iskele, dalga kıranın başı ve kıyıya oranla 45 derecelik bir açı yapan dalga kıran, fener, geminin feneri döndüğü nokta, bu noktaya sıfır zamanı adını verdi, Geminin yolu, yani 195 metre uzunluğunda ve kuzeybatıya yönelik parabol yayı, geminin sol yanına oranla 45 derecelik bir açı yapan sürat teknesinin yolu. Birinci sorunun yanıtını sürat teknesinin kalkış iskelesi ile parabolün yayının sonu arasındaki uzaklığı alması için gerekli zamanla aynı süre içinde geminin aldığı yol verecekti. Bunun için de sürat teknesinin yolunun uzunluğunu hesaplamak gerekti. İskele ile dalga kıranın başı arasındaki 100 metreye, dalga kıranın uzunluğu 850 metreyi ve fenerle sıfır zamanı arasındaki 200 metreyi eklemeye dayanan çok kolay bir işlemdi. Toplam 1150 metre oluyordu. Sonra 1 mil 1852 metreye eşit olduğuna, 1 saatte de 3600 saniye bulunduğuna göre sürat teknesinin saniyede ne kadar yol aldığını hesaplaması gerektiği sonucuna vardı. Bu da kolay bir işlemdi. 35 mili saatte 1852 metre ile çarpmak, çıkanı 3600 saniyeye bölmek yeterliydi. Sonuç saniyede 18 metre oluyordu. Bu sonucu bulunca 1150 metreyi İskele ile sıfır zamanı arasındaki uzaklığı 18'e bölerek dümeni kilitli olarak yol almakta olan sürat teknesinin gemiye çarpması için gerekli zamanı buldu. 63.89 saniye ya da yuvarlak hesapla 64 saniye. 1 dakika 4 saniye. Peki gemi? Bu 1 dakika 4 saniye içinde geminin ne kadar yol aldığını bulmak için de aynı yolu izlemesi gerekiyordu. 6 mili geminin hızı saatte 1852 metre ile çarpıp çıkanı 1 saatin içerdiği 3600 saniyeye bölmeliydi. İşlemi yaptı ve saniyede 3.06 metrelik bir hız buldu. Sonra 3.06'yı 64 saniye ile çarparak 1 dakika 4 saniye boyunca geminin 195,5 metre yol almış olduğunu buldu. Geminin uzunluğuna oranla hiçbir önemi olmayan yarım metre bir kenara bırakılırsa parabol yayının, bir başka deyişle dümeni kilitli sürat teknesinin hedefe ulaşacağı yolun tam 195 metresi. Sürat teknesinin gemiye çarpmasını önlemek umudu kruvazörlerin, destroyerlerin, muriplerin toplarına bağlıydı. İkinci soruya. İkinci sorunun yanıtını bu gibi durumlarda donanmanın tepki göstermesi için gerekli zaman verecekti. Bu zaman çok kolay bir toplama sonucunda bulunabilirdi. Helikopterlerin, devriye gemilerinin kuşkulu tekniği görmeleri 10 saniye sürerdi. Alarm vermek, savaş harekat merkezi SHM'yi bilgilendirmek için 5 saniye gerekirdi. Sürat teknesinin 2 metre yükseklikteki dalga kıran ezdiği için ekranlara belli belirsiz bir tanecik, sonsuz küçüklükte bir belirti olarak vuran yankısının SHM'ce belirlenmesi için 10 saniye gerekirdi. Komutanın değerlendirme yapması, bir intihar komandosunun mu yoksa zararsız bir balıkçı teknesinin mi söz konusu olduğunu belirlemesi 10 saniye sürerdi. Topçu komutanının parabolik radarla nişan alması için 10 saniye isterdi. Parabolik radar 5 saniyede ayar yapardı. Bilgi işlemciler bilgisayarı 3 saniyede çalıştırırlardı. Bilgisayar 3 saniyede toplara uzaktan komut verirdi. Topların mermi sürüp ateş etmeleri için 3 saniye gerekirdi. Mermilerin hedefe varmaları 3 saniye sürerdi. Toplam 61 saniye. Sürat teknesi için gerekli 64 saniyeden 3 saniye eksik. Ama Tayun'daki karabasanda toplar Raşit'in hedefe uzaklığı 60 metrenin altına indiğinde ateşe başlamıştı. 55, daha doğrusu 54 metre kala. Saniyede 18 metre hızla 54 metre tam 3 saniyede alınır. 3 kilometre açıkta bu hızla yol alan çok küçük bir hedefi 3 saniyede hiçbir top vuramaz. Hele hedef gemiye yaklaşıyorsa durum daha zorlaşır, çünkü gemiye zarar vermemeye özen göstermek de gerekir. Gemiye zarar vermemek için hedefin biraz gerisine ateş edilir. Geriye ateş edince de sürat teknesinin arkasında bıraktığı iz isabet almış olur ve hayır, donanma Raşit'i durduramazdı. Charlie'ye bunu söyledi ama Raşit adını duyan Charlie dediklerini önemsemedi. Raşit mi diye sırıttı. Üçüncü sürat teknesinin sürücüsü deyince aklıma Raşit gelmiyor. Kamikaze dediğin taşaklı olur. Raşit'te taşak ne gezer? Böylece Perşembe durağına geldik. Perşembe gününün özelliği, Joe Balducci ile dört marinesin ilginç bir biçimde kurtarılmaları ve Saf Gigi ile altın elli Armando'nun rahibe Milady ile rahibe George'dan ayrılmaları oldu. Bu iki olayı da güneşin ilk ışıkları ışırken Akbaba ile Şahin arasında geçen konuşmanın hemen ardından sahneye giren Saf Gigi yönlendirdi. Albay, Osten'i boşaltmaya başlayın. Ne zaman generalim? Hemen. Hizbullahçılar bu gece Galeri Seman'ı işgal ettiler. Yeşil hat manastıra giden yolun dibine geldi. 300 metrelik kesim sahipsiz araziye dönüştü. Önümüzdeki 24 saat içinde tepenin ele geçirilmesi için çarpışmaların başlamasından korkuyorum. Bu nedenle öğleden önce 5 paraşütçünün üstlerine dönmelerini, marinelerin de karargahlarına teslim edilmelerini istiyorum. Öğleden önce mi generalim? Öğleden önce. Kulaklarınız duymuyor mu? Evet ama 5 marinesi kim alacak? Kim mi alacak? Ya siz ya da adamlarınız. Osten size bağlı. Adamları oradan kurtarmak görevi de size ve adamlarınıza düşüyor. Generalim, Joe Balducci beyaz, İtalyan kökenli, İtalyana benziyor. Ama 4 deniz piyadesi kapkara. Amalcılar da, Hizbullahçılar da Amerikalı olduklarını hemen anlarlar. Albay, ak da, kara da, sarı da, kırmızı da olsalar öğleden önce burunları kanamadan karargahlarına teslim edilecekler. Anlaşıldı mı? Baş üstüne generalim, yalnız başınızın çaresine bakın albay. Akbaba Joe Balducci ile dört marinesi tehlikeye atmamak için Osten'de tutmaya karar verdiğinden bu yana Şahin bu konuşmanın korkusunu yaşıyordu. Yakut eski kartal üstüne taşındıktan ve 5 Amerikalı paraşütçülerle birlikte gökdelenin tepesinde bırakıldıktan bu yana böyle bir istekle karşılaşmayı bekliyordu. Ama yine de sözcükleri duyunca sarsıldı. Louis 16 biçemi yatak odasına döner dönmez öfkesini Saf Gigi'ye boşalttı. Kenefte ölmek ya da bir ayağından olarak tenis oynayamamak korkusu bağırsaklarını tıkadığında tir tir titreyerek bu işkencenin kendisini sınamaya, Beyrut'ta geçirmeye geldiği büyük sınava hazırlanmaya yaradığını düşündüğünde kapıldığı öfkeden bile büyük bir öfkeye kapılmıştı. Osten size bağlı. Adamları da oradan kurtarmak görevi size ve adamlarınıza düşüyor. Söylesene Gigi, onları nasıl yeşil hattan, denetleme noktalarından geçirip de burunları kanamadan Amerikan karargahına teslim edebiliriz? Helikopter kullanamayız çünkü tepede helikopterin inip havalanmasına elverişli yer yok. Yol çok dar, ağaçlar çok sığ, üstelik bir sürü de elektrik teli var. Gökdelenin tepesi ise helikopterin ağırlığını çekmez. Şekerden adamları almasını isteyemeyiz çünkü şeker ne yolunu değiştirmeyi ne de kaçak yolcu taşımayı göze alır. Adamları paraşütçü, karabinieri ya da maro kılığına sokamayız. Çünkü dört kara derilinin suratlarında bir tek ABD damgası eksik. Saf Gigi, Rocky'ye vermeyi çoktan unuttuğu kırmızı atkıyla oynayarak sessizce dinledi onu. Sonra birden söze girdi. Bir çözüm var dedi. Nasıl çözüm? Adamları hırsızlar gibi kaçırmak. Hırsızlar gibi mi? Evet, hırsızlar gibi. Hırsız çaldığı malı gizlemez mi? Demir yolu raylarını çalmaya gittiğimde hemen gizlerdim rayları. 5 insanı ray gibi gizleyemezsin ki. Daha da iyi gizlersiniz. Çünkü eğilip bükülürler. Üzerlerine biraz yük koyacaksınız. Uyku tulumu, sırt çantası, biraz da incursore götü. Incursore götü mü? Evet, adamların üstünü uyku tulumları, sırt çantalarıyla örtüp üstüne de incursore oturtacağız. Dalga geçmeyin benimle. Ne dalgası, ciddi diyorum. 3 aydır bu işe kafa yoruyorum. Her türlü olasılığı düşündüm. Tek çıkış yolunun onları çalıntı mal gibi kaçırmak olduğu sonucuna vardım. İzin verin, sonucu göreceksiniz. Şahin duraksadı. Peki Joe Balducci karşı çıkarsa? Karşı çıkmaz, öfkelenir. Ben denizciyim, kimsenin götünün altında saklanmam diye söylenir ama sonra kabul eder. Öbür dördü karşı çıkarsa? Ötekiler Joe Balducci ne derse onu yaparlar. Balducci komutanları. Peki amalcılar kamyonda arama yapmaya kalkışırlarsa? Yaptırmayız, direniriz, ateş açarız. Ama planın aksayacağını sanmıyorum. Kırmızı atkıyı tuttu. Bunu görüyor musunuz? Her türlü nazarlıktan daha güçlü bir nazarlıktır. Tereyağından kıl çeker gibi sıyıracak bizi işin içinden. Tereyağından kıl çeker gibi mi? Komutanım, başka bir seçeneğimiz yok. Başka seçenekleri yoktu. Şahin anlamıyordu bunu. Bir talih ya da yüreklilik sorununun söz konusu olmadığını, büyük sınavla karşı karşıya olduğunu, peki gidelim ben de geliyorum demesi gerektiğini de anlıyordu. Giderken manastıra da uğrayıp rahibe Esperance'ı görür, belki de onu ve rahibe George'u, rahibe Milady'yi, rahibe Madeleine'i tehlikesiz bir yere götürürdü. Birbirine bağlıydı bu iki olay. Rahibe Esperance'ı görmek isteği ve büyük sınavla karşı karşıya gelmek gereksemesi öylesine karmaşık bir duygular yumağında iç içe geçiyorlardı ki gitmeye can atıyordu. Ama gitmek istedikçe subaylar helasında kabızlığını arttıran korku da artıyordu. Sonunda peki gidin yanıtını verdi. Bunun üzerine saf gigi komuta merkezini aradı. İki kamyon, çok sayıda uyku tulumu, sırt çantası, 12 incursori ile karabinieri korumalar istedi. Osten'e telefon edip hazırlanın geliyorum dedi. Altın elli Armando'yu çağırıp benimle geliyorsun, güzel bir sürprizim var sana dedi. Sonra da kakmalı dolaba koşup rahibe George'un mod amotosunu aldı. Ön sayfasını açtı, hiç yanlış yapmadan şunları yazdı. Erkek adı taşıyan ama gerçek bir kadın, büyük bir kadın olan bir kadın için, uçamayan ama onu çok sevmiş olan, çok seven ve hep çok sevecek bir eşeğin, eşeği Gigi'nin anısı olarak. Gidiyorum komutanım. Peki gidin diye yineledi Şahin. Vaktiniz olursa baş rahibeye saygılarımı söyleyin. Söylerim komutanım. Az sonra saat sabahın yedisine geldiğinde eski kartal üstünden 4 taşıt çıktı. Saf Gigi ile Altın Elli Armando'nun bulunduğu cip, inkursorelerle Amerikalıların üstüne örtülecek uyku tulumlarının, sırt çantalarının bulunduğu kamyon, 5 paraşütçüyü ve malzemeyi yüklenecek olan ikinci kamyon ve karabinieri bindirilmiş cip. Son hızla Tayun'a gittiler. Rocky kahve likörünün etkisiyle sızmış olduğu için kırmızı atkı Saf Gigi'nin boynunda kaldı. Beyaz kısrağın otladığı çimenleri ezmemeye özen göstererek kavşaktan geçip Sami Sol bulvarından doğu kesimine girdiler. Fern El Şebak mahallesinde 40 dakika süreyle sağa sola saptıktan sonra Hazmiye mahallesine vardılar. Akbaba'nın sahipsiz arazi dediği 300 metrelik yola geldiler. Sahipsiz arazi mi? Tepeyi ele geçirmek için sabırsızlanan saldırganlar dolaşıyordu her tarafta. Amalcılar 6. Tugay üniforması giymişlerdi. 6. Tugay'ın erleri amalcılar gibi yeşil kolçaklar takmışlardı. Hizbullahçıların alınlarında kara bir bez, göğüslerinde Hümeyni resmi vardı. Saint Michel Kilisesi'ne düzenlenen saldırıyı yöneten Molla da aralarındaydı. Başına kıpkırmızı bir sarık geçirmiş, Kalaşnikov'un kayışına da bir Kur'an asmıştı. Saf Gigi'nin jipine doğru seyirtti. ''Habes, denetim, habes. Aldırmayın, hiçbir karşılık vermeyin.'' diye bağırdı Saf Gigi, inkursore ile karabinierlere. Aldırmadılar, hiç karşılık vermediler. Molla büyük bir öfkeyle peşlerinden koşarken Osten'e giden yola girdiler. Bir gece önce düşen mermilerin delik deşik ettiği yol bomboştu. Varlıklı, sahipleri kaçmış villalara giden keçi yolları, göz alıcı zeytinlikler, Rocco ile imamın vahasını oluşturan ıhlamurlar boyunca uzanan çiftlikler ıssızdı. Her yere uğursuz bir uyuşukluk çökmüştü. Yaklaşan bir sağanağa haber veren kara bulutlar gibi, çıkacak çatışmayı haber veren ürkütücü bir sessizlik. Gökdelene geldiklerinde 5 paraşütçüyü, telsizleri, pusulları, dürbünleri, gece dürbünleri, cephaneleri, silahları, kişisel eşyaları ile alt katta beklerken buldular. Joe Balducci ile 4 marines ve eşyaları indirilmemişti daha. Tepenin görüldüğü gibi ıssız olmadığını söylediler. Çatışma yakındı, kokusu duyuluyordu neredeyse. Keçi yollarında, villalarda, zeytinliklerde, ıhlamurlar boyunca uzanan çiftliklerde 8. Tugay'ın askerleri vardı. Gökdelenin çeşitli katlarına da yerleşmişlerdi. Hazmiye'nin kim bilir hangi deliğinden geçerek şafak sökerken gelmiş, Galeri Sema'nın ellerinden çıkmış olmasının öfkesi içinde önemli noktalara 3 keskin nişancı müfrezesi yerleştirmişlerdi. Bu köprü başını kolay kolay terk etmeyeceklerini anlamak zor değildi. Ne var ki Şiiler burayı ele geçirmeye kararlı görünüyorlardı. Sabaha karşı saat 2'de açtıkları ateşin yoğunluğu bunu doğruluyordu. Kıyamet koptu albayım. Toptan başka katyuşa da kullandılar. Bir tanesi gökdelenin tepesini sıyırdı. Kurtulmamız mucize. Nereye düştü biliyor musunuz? Manastırın önündeki düzlüğe. Manastırın önüne mi? Evet, rahibelerin üstüne kim bilir neler yağmıştır. Ölü bile vermiş olabilirler. Safgigi, cipin koltuğunun üstündeki mota motu kaptı. Gidip bakıyorum dedi. 15 dakikaya dönerim. Bu arada siz Amerikalıları aşağı indirin, eşyalarınızla birlikte ikinci kamyona binin. Sonra da inkursorelerden uyku tulumlarını, sırt çantalarını indirmelerini istedi. Herkesin 15 dakika sonra harekete hazır olmasını söyledikten sonra altın elli Armando ile birlikte yandaki parmaklıklı kapıya doğru gitti. 51. ayrımın sonu. Sayfa 575.